Ayrım 40,
sayfa 275.
Kenan gece yarısı müthiş bir susuzluk duyarak gözlerini açtığında Julie de yatakta yoktu. Hızla koşarak odasından çıktı. Mutfaktan başlayarak evin her köşesine baktı.
Kalbi çarpmaya başlamıştı. Acaba yine sokağa mı çıktı diye düşünürken balkona doğru yürüdü.
Julie de balkonun karanlık bir köşesinde oturmuş, başını balkon demirlerine dayamış ağlıyordu.
Kenan onun yanına yaklaştı.
Yavrum, bir tanem.
Neyin var?
Bak, sevişmek istiyorsan ben hazırım derken elini karısının çıplak omuzuna koydu.
Julie de kendini geri çekerken telaş içinde,
hayır, hayır, dokunma bana.
Çok, çok kirliyim diye bağırdı.
Kenan elini çekmişti. Fakat onun ne demek istediğini tam kavrayamamıştı.
Bu ne demek hayatım?
Şey, yani yorgundum, duş alamadım, onu kastetmiştim dedi.
Kenan yine kolunu tutmak için elini uzattı. Julie de deminki kadar sert bir tepki göstermemekle beraber yine geri çekildi.
Kenan, hadi bir tanem, yatağımıza gidelim. Biraz uyu. İstersen bir sakinleştirici al.
Julie de ayağa kalktı.
Evet, iyi olur dedim.
Yarın sabah erkenden bir beyle görüşeceğim. Tekstil, moda ve satın alma konusunda uzmanmış. Bir satın alma uzmanına ihtiyacımız var. Julie de elinde bir kalemle görkemli çalışma odasında döner deri koltuğuna oturmuş, devamlı bir şeyler yazıp çiziyordum. Birden aklına yeni bir şey gelmiş gibi temiz bir kağıt aldı ve çizmeye başladı. Arada bir saatine bakıyordum. Satın alma müdürlüğüne talip olan beyin gelmesine daha 2 saat vardı. Evden erken ayrılabilmek için randevunun çok erken saatte olduğunu söylemişti. Büyük bir istekle çiziyordum. Uzun uğraşılardan sonra tasarım net bir şekilde ortaya çıkmıştı. Bu şahane bir gelinlikti. Çizimine baktı. Yüzünde öyle bir acı ifade vardı ki gözlerinde yaş olmamasına rağmen ağladığı görünüyor gibiydi. Fısıldarcasına ne kadar da güzeldim. Gelinliğim şahaneydi.
Herkes günlerce konuşmuştu diye söylendi.
Sonra devam etti.
Evet, bu gelinliği önümüzdeki defileye yetiştirmeliyim ve herkesi şaşırtmalıyım derken kapısı çalındı.
Girin. Gelen sekreterdi.
Julie Hanım, Cüneyt Bey geldiler.
Tamam, buyursun.
Cüneyt Bey üzerinde mavi ve lacivert ince çizgileri olan keten bir takım giyinmişti. İçinde şeker rengi ipek bir gömlek vardı. Çok uzun boylu, geniş omuzlu, 35 ile 40 yaşları arasında olduğu fark edilen yakışıklı bir beydi. Giyimi henüz Türk erkeklerinin kabul edilebileceği bir tarzdaydı. Fakat çok çağdaş ve etkileyiciydi.
Julie de ayağa kalktı.
Buyurun Cüneyt Bey.
Sekreter Cüneyt Bey'in arkasında öylece duruyordu.
Julie Hanım, kahve ister misiniz?
Julie de güldü.
İlahi rengin. Önce misafirlere sorulur. Bunu bir türlü öğrenemedin.
Cüneyt Bey, Julie Hanım'ın karşısındaki koltuklardan birine oturmuştu.
İçinden ne muhteşem kadın diye düşünüyordu. Birden söze karıştı.
Hayır hanımefendi, sekreteriniz doğru yapıyor. Önce size sormalı. Zira öncelik her konuda hanımlarda olmalı. Özellikle bu hanım sizin kadar güzel ve cazibeli olursa bu gibi konular tartışılmamalı dedim.
Sonra sekretere döndü. Rengin Hanım, lütfen bir sade kahve rica edeyim dedim. Rengin odadan ayrılmak istemiyor gibiydi. Adamın cazibesine o da takılmıştı. Hal hatır sorduktan sonra esas konuya geçildi.
Julie Hanım, ben özgeçmişimi size gönderdim ama bir de kısaca özetleyeyim. Karar vermenizde yardımcı olabilir.
Ben İstanbul Galatasaray Üniversitesi mezunuyum. Sonra İtalya'ya geçtim. Tekstil ve moda üzerine tahsil yaptım. Amerika'da çalışmak istiyordum. Denedim de ne yazık ki Amerikanlar modadan hiç anlamıyorlar. Onlar için çalışmak istemedim. Tıpkı Almanlar gibiler. Ve Paris'e geçtim. Orada birkaç ünlü moda evinde çalıştım. Hatta Christian Dior ile de uzun bir süre birlikte çalıştık. Çok da memnundum ve uyum içindeydik. Ancak ailem büyük baskı yapmaya başlamıştı. Bir yuva kurmamı ve vatanımda çalışmamı istiyordu. İşte bu sebeple Türkiye'ye geri döndüm. Şüphesiz beni tatmin edecek bir iş bulabilirsem, siz daha iyi bilirsiniz ki Türkiye'de bu konuda epeyce geride, ancak hemen söylemeliyim, bizim halkımız zevkli. Yani imkan bulursa bu konuda söz sahibi, hatta dünyanın moda merkezlerinden biri olabilir. Jüri de memnundu. Adamın özgeçmişi de yakışıklılığı kadar göz doldurucuydu. Birden acaba yatakta nasıl diye düşündü ve hemen yüz hatları değişti. Allah kahretsin seni Jüri de diye söylendi. Cüneyt Bey endişeyle canınızı sıkan bir şey mi vardı? Jüri de kafasındaki düşünceleri korumaya çalışırken hayır, hayır Cüneyt Bey. Sağ tarafıma zaman zaman şiddetli bir ağrı giriyor da yine onu yokladı. İhmal etmeyin lütfen. Apandisit olabilir. Haklısınız derken demin çizdiği gelinlik modelini Cüneyt Bey'in önüne doğru yavaşça itti. Cüneyt Bey, bu gelinliğe hangi kumaşları kullanırsınız? Özel ayrıntılar düşünür müsünüz? Cüneyt Bey uzun süre baktı ve jüriyi şaşırtan bir cevap verdi. Bu gelinlik müthiş bir tasarım. Siz giyseydiniz çok daha muhteşem olurdu. Jüri de şaşırmıştı ama sesini çıkarmadı. Cüneyt Bey devam ediyordu. Etek kısmından başlayalım. Arkada elips şeklinde uzanan kat kat kuyruk var ya, evet. Ben o katları çok açık birkaç renk kullanarak ince tül kumaşlardan üste gelen her katın bir ötekini gösterecek şekilde yerleştirilmesiyle yapardım. Üst kısmını krem rengi Fransız dantelinden, duvağını da yine krem rengi ipek kumaş üzerine dantel motiflerinden aplikelerle tamamlardım. Jüri de ayağa kalktı ve elini Cüneyt Bey'e uzattı. İşiniz hayırlı olsun. Sanırım birlikte mucizeler yaratacağız dedi ve içinden devam etti her konuda. İlyas Bey, Mesut Ağa'nın muhasebe memuruna banka numarasını göndermemişti. Çünkü o gün akşamüstü Selimiye'de bir çay bahçesinde akrabası olan Hakkı Ekşi Bey ile karşılaşmış ve o gün yaşananları anlatmıştı. Hakkı Ekşi İlyas'a oldukça sert çıkmıştı. O adamın ne derece dürüst ve değerli bir insan olduğunu bilemiyor musun? Söylediklerin hepsinde de haklıdır. Ben onu bunu suçlayacağına uşağına da çeki düzen ver. Ayrıca gösterdiği avukat da çok başarılı bir dava vekilliği yaptı. Özür dilemen gerekiyordur. Yahu amcaoğlu, biz komşuyuz da kendisi alsaydı. Neler anlamaz adamsın sen. Adam ben o dalda çalışmıyorum demiş. O akşam eve pişmanlık içinde gelen İlyas Bey ne yapması gerektiğine bir türlü karar veremiyordu. Karısına baktı. Yahu kaşık düşmanı, ben hayatımda hiç kimseden özür dilemeydim da hak yemeyeceğimi de kıramıyorum. İlyas sabaha kadar rahat bir uyku uyuyamadı. Aslında üzüntüsü ve tedirginliği Mesut Ağa'yı kırdığından değildi. Hakkı Ekşi'yi gücendirmek hiç işine gelmezdi. Dar zamanlarında elinden tutan tek kişi oydu. Sabah erkenden uyandı, antreye bir sandalye koyup merdivenden gelecek ayak seslerini beklemeye başladı. Her ayak sesine koşuyor, kapının gözetme deliğinden bakıyor. Sandalyeye otururken de söyleniyordu. Ağa mısın, nesin? Vaktinde işine git da. Karısı ve çocuklarının bütün ısrarlarına rağmen İlyas Bey'i kimse oradan kaldıramadı. Saat 11'e doğru bir ayak sesi daha duyan İlyas Bey gözetleme deliğine koştu. Evet, gelen Mesut Ağa'ydı. Hemen kapıyı açtım. Günaydın ağam. Mesut Ağa başını çevirdi. Ters ters İlyas Bey'e baktı. Cevap vermeden yürümeye devam ettim. İlyas Bey koşup kolundan tuttu. Biz komşuyuz da. Tamam, bir hata durettim. Komşulukta küslük olay mı? Mesut Ağa, önce elini kolumdan çek. Sonra da söylediklerimi dikkatle dinle. Ben henüz kişilik dengesi yerine oturmamış insanlarla komşu olamam. Canı istediği zaman en ağır hakaretlerde bulunacak. Sonra da özür dileyecek ve ben kabul edeceğim. Ben böyle komşuluk, arkadaşlık, hatta akrabalık bile yürütemem. Bana bir daha yaklaşma ve banka numaranı gönder diyerek hızlı apartmandan çıktım. Bir hafta sonra Dostlar Apartmanı'nın önüne büyükçe bir kamyon yanaştı. İlyas Beyler henüz bir yılı geçirmeden daireyi boşalttılar. Kimseye de veda etmeden ayrıldılar. Bugün Amerika'ya gelişlerinin 26. günüydü. Naz yine ameliyata alınmıştı. Ameliyat kapısından içeriye girerken kendini zorlayarak fısıldar gibi "Anne!" demeye çalıştı. Eliyle annesine yaklaşmasını işaret etti. Zorla kolunu kaldırıp annesine sarıldı ve yanağından öptü. Sonra başını aynı zorlukta sağa doğru çevirdi. Naz da artık bu işin tehlikesini kavramıştı galiba. Yanaklarından bir damla yaş süzülürken ameliyathanenin kapısı kapandı. Gözlerini ameliyathanenin kapısına dikmiş, öylece ayakta duran Adeli'ye iki yana sallanır gibi sendeledi ve birden yere düştü.
Neyse ki yanında duran eşi Merdan Bey hemen kollarını açtı. Belinden kavrayarak başını mermere çarpmasını önleyebilmişti. Aceleyle koşuşan hemşireler Adelya'yı bir odaya aldılar. Hemen bir doktor ilgilenmeye başladı. Nabzı çok düşüktü. Nefes alıp verişi o kadar güçsüzdü ki doktor nefes aldığını ancak stetoskopla algılayabiliyordu. Hemen koluna serum takıldı ve oksijen tüpüne bağlandı. Bir şişe serum bitmek üzereydi ama Adelya öylece baygın yatıyordu. Zafir, annesi ve Merdan ameliyathanenin önüne gidip gelmekten bitkin düşmüşlerdi. 4 saate yakın bir zamandır ne ameliyathaneden kimse bir bilgi vermiş ne de Adelya ayılmıştı. Gerçi nabız az da olsa yükselmeye başlamıştı. Adelya galiba gözlerini açmak için çabalıyordu. Kirpikleri kıpırdıyor gibiydi. Merdan onun elini tuttu. Sevgilim, bir tanem, ne olur gözlerini aç. Sensiz yaşayamam. Seninle biz havayla su gibiyiz. Bir arada olursak yaşayabiliriz ve yaşadığımızın farkında olabiliriz dedi. O arada Zafir'e de ameliyathaneye bakmasını işaret ediyordu. Zafir döndüğünde yüz ifadesi karmakarışıktı. Korku, üzüntü, çaresizlik, daha birçok şey birbirine karışmış gibiydi. İşin tuhaf yanı, duyguları sığ olmayan biri bunları ayrı ayrı gösterebiliyordu.
Merdan,
yolunda gitmeyen bir şey mi var diye sordu. Hayır. Merdan bu cevabı alınca daha çok endişelenmişti. Zafir çok heyecanlandığı veya gerildiği zaman konuşmakta çok zorlanıyordu. Ya Rabbim, ne yapmalıyım diye söylendi. Şimdi de Canferiz ameliyathanenin önünde nöbetteydi. Merdan tekrar karısına döndü. Adelya gözlerini aralamış kocasının yüzüne dikkatle bakıyordu. Ben niye yatıyorum? Naz'a bir şey mi oldu? Merdan zorla gülümsemeye çalışarak, hayatım, günlerdir açsın ve gerginsin. O yüzden de bayıldın. Sana serum verdiler. Naz çıkmadı değil mi? O benden veda öpücüğü almıştı. Merdan da aynı şeyi düşünmüştü ama yüzüne kızıyormuş gibi bir ifade takınmaya çalışarak, Rita, sen artık saçmalamaya başladın. Ameliyat iyi gidiyormuş. Henüz güreli 2 saat oldu. Doktorlar 6 saatten önce çıkamaz demişler. Aslında Naz ameliyata gireli 7 saati geçmişti. Merdan özellikle karısına böyle beyaz bir yalan söylemişti. Canferiz de koşarak odaya girdi. Merdan Bey, doktor sizi istiyor. Merdan çoktan fırlamıştı bile. Hemen arkasından da Zafir. Adelya ise sürümü çekip kalkmaya çalışıyordu. Canferiz'e, ne yapıyorsun Adelya? Sen kalkamazsın. Şimdi gelirler, korkma. Ne yazık ki onun kalbinin atışı da dışarıdan fark edilecek kadar hızlıydı. Doktor ameliyathanenin önündeydi. Doktor, Mardinli. Bir karar vermemiz gerek. Ameliyat esnasında bir problem çıktı. Çocuğun kalbi durmak üzere ve bir tek çaremiz var. Yine Meksikalı doktorun önerdiği bizim hiç denemediğimiz bir şey. Şüphesiz hayata dönse bile bazı arızalar bırakabilecek bir deney. Merdan birkaç saniye durdu. Yapılmazsa çocuğu kaybederiz. Hemen ne gerekiyorsa yapın. Nasıl yaşarsa yaşasın. Nefes alsın. Saçlarını okşayayım yeter. Kızıma ben bakarım. Onu kaybetmeye dayanamayız. Bu iş ne kadar sürer? En geç 1 saatte.
Tamam.
Doktor koşarak içeriye girdi. Merdan ameliyathanenin önünde doluşmaya devam ediyordu. Çünkü Adelya'yı görünmek istemiyordu. Yalan söyleyecek, rol yapacak gücü yoktu. Yarım saat sonra Adelya Canferize'nin kolunda odasından çıktı. Merdan'a yaklaşırken bir taraftan da söyleniyordu. Ne var? Ne oluyor? Bana da durumu bildirin. O benim kızım, o benim Naz'ım diye ağlıyordu. Merdan karısının yanına yaklaştı. Kalkmamalıydın Adelya. Kalkmamalıydın. Yapacağımız bir şey yok. Ameliyat normal seyrinde devam ediyor. Lütfen, lütfen şu sırada sen de yeni bir pürüz ve yeni bir üzüntü çıkarma. Artık kaldıracak durumda değiliz dedi. Adelya'yı ayakta gören bir hemşire koşarak geldi. Oldukça kızgındı. Kolundan tutarak yatağına götürdü. Yeniden seruma taktı. Ve Adelya'nın yüzüne bakarak, sizin ölmenizin veya hastalanmamanızın kızınıza asla faydası olmaz. Ayakta ve sağlam durmalısınız. O çocuğun üzüntüden bitkin düşmüş bir anneye değil, kendine bakabilecek maddi manevi güçlü ve donanımlı bir anneye ihtiyacı var. Adelya bu sözlerle yüzüne tokat yemiş gibi hissetti. Fakat hemşire haklıydı. Özellikle bu durumlarda duygulardan önce mantık işlemeliydi. Haklısın Miss Jane, öyle olmaya çalışacağım dedi. Adelya, Merdan'ın konuşmalarından daha da tedirgin olmuştu. Hemşireye verdiği söze rağmen sarsıla sarsıla ağlamaya başladı.
Ameliyathanenin önünde 2 saat daha geçmişti. Ameliyathaneden çıkan ne doktor ne hemşire sorulara cevap vermeden kısa cevaplarla geçiştiriyorlardı. Bundan durumun hiç de iyiye gitmediği anlaşılıyor. Uzayan her saniye sanki işkence görülen saatlere dönüşüyordu. Artık Adeli'yi kimse odasına tutamadı. Kocasının her sözünün muhakkak yapılması gereken bir emir gibi gören genç kadın, evladı konu olunca isyan etmiş ve kimseyi dinlemeden ameliyathanenin önüne gelmişti.
Ameliyathanenin kapısı açıldı.
Ve ameliyat ekibinin başı olan Dr. John Trainer dışarı çıktı.